Ayrım 3. Sayfa 28. Kaypakkaya'nın idam edilmesini talep eden bu mektuba ilişkin Çalışlar'ın görüşü şöyledir. Halil'in gerçekten böyle bir mektubu vardır. İdam etmeyi Perinçek kabul etmemiştir ama ikircikli davranmıştır. Oral Çalışlar'la yaptığım söyleşiden 3 Kasım 90. Örgüt içerisinde bu gergin ortama rağmen Nisan 72'de Kaypakkaya ve Oruçoğlu Ankara'da bir örgüt evine gelirler. Filistin'den yeni dönen İrfan Çelik'e Kaypakkaya ve Oruçoğlu'nun infaz etme emri verilmiştir. Ancak isimleri söylenmemiş, eşkal tarif edilmiştir. Kaypakkaya'yı daha evvelinden tanıyan ve seven İrfan Çelik, kendisini görür görmez tanır ve talimatı yerine getirmez. Bilakis Kaypakkaya'yı komplodan haberdar eder. Oruçoğlu'nun 86 senesinde bir toplu'daki anlatımından notlar. Yine de Kaypakkaya ve Oruçoğlu Perinçek'le görüşmek üzere 26 Nisan 1972'de Söke'ye gelirler. Kendilerini tek tek kabul eden Perinçek'le Kaypakkaya arasında çok gergin bir tartışma olur. Aralarındaki bütün ipler bu tarihten itibaren resmen kopar. Zehir gibi arkadaş artık başa bela olmuştur. Konferansa delege olarak katılma talebi de reddedilen Oruçoğlu ile birlikte Dersim'e hareket ederler. Saflardan atıldılar haberi daha onlardan evvel Dersim'e ulaşır. Taş çatlasa 5-6 yıllık bir deneyle. 27 Nisan 1972 tarihi Kaypakkaya için yeni bir başlangıçtır. 23 yaşında toplam 15 kadro, 20'ye yakın sempatizan ve 7 kişilik bir koordinasyon komitesi ile Türkiye Komünist Partisi, Marksist-Leninist, TKP-LML ve Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu, TİKKO'yu kurar. TKP-ML'nin bu ilk koordinasyon komitesinin üyesi, Kaypakkaya'nın en çok sevdiği söylenen ve adının açıklanmasını istemeyen bir tanık, kurulan örgütün toplumunun herhangi kesimlerini bir araya getirdiğine ilişkin ilginç açıklamalarda bulunuyor. Perinçek hareketinin yönetiminde Burjuva menşeli aydınlar yüksek tahsilli kişiler egemendi. Kaypakkaya hareketi benim gibi birkaç istisna dışında köylü ve esnaf çocuklarından ve işçilerinden oluşmaktaydı. Adının açıklanmamasını isteyen Koordinasyon Komitesi üyesinin 14 Şubat 1994'te yazılı verdiği cevaptan. Herhalde yaşının çok genç olmasından ötürüdür ki Kaypakkaya yürüttüğü devrimci teorik ve pratik muharebe hakkında hasımları tarafından pek dikkati nazara alınmadı. İbrahim diyor Oral Çalışlar, öldüğünde 24 yaşındaydı ve taş çatlası 5-6 yıllık bir deneye sahipti. 5-6 yıllık bir deneyle ve 24 yıllık yaşamla ne kadar bir birikim sağlanabilirse o kadarlık bir yetkinliği vardı. Yaptıkları ve yazdıkları onunla sınırlıydı. İnançları uğruna hayatını vermesi, kendisi de değerlendirenler de büyük ölçüde duygusallığın ön plana geçmesine neden oldu. Oral Çalışlar'ın 68 Başkaldırının 7 Rengi, Milliyet Yayınları, İstanbul, Temmuz 1988, sayfa 26. Tarihte 70 yaşından sonra örgüt liderliğine soyunanlar çok istisnadır. Örneğin Çaru Mazumdar Hindistan Komünist Partisi Marksist-Leninist'i kurup da Halk Savaşı'nı başlattığında 70 yaşındaydı. Ancak yine tarihte devrimci liderlerin epey genç yaşta mücadeleye atıldıklarını görürüz. Kaypakkaya gibi 20 yaşında yazmaya ve pratikte koşturmaya, 23 yaşında da örgüt kurmaya başlayanlar da bu dünyada hakikaten istisnadır. Dolayısıyla devrimci geçmişimizin dünya tarihine sunacağı medar-ı iftarlardan bir tanesidir. Kaypakkaya'yı değerlendirmede büyük ölçüde duygusallık meselesi de enteresan bir konudur. Gerçekten Türkiye devrimci hareketinin tarihinde liderlerin duygusallıkta veya karizmalarıyla değerlendirildiği doğrudur. Ancak böylesi bir yaklaşım sol içerisinde nedenli yaygındır. Epey yaygındır demek, devrimci fikirler doğrultusunda mücadele veren sayısızca insanı aptal yerine koymak olur. 23 yaşında bir insan nasıl oluyor da kendisinden bu denli söz ettiriyor? Karizmatik yanları mı vardı sorusuna adının açıklanmasını istemeyen Koordinasyon Komitesi'nin aynı üyesi diyor ki, Kaypakkaya zeki, çalışkan, fedakar, dürüst ve sevecen bir insandı. İnanmış bir sosyalistti. Ben çevremde kimsenin lider karizmasına kapılarak sosyalist olduğunu veya bu bir gruba katıldığını sanmıyorum. Karizmaya gelince bence Perinçek, Kaypakkaya'dan kat kat karizmatiktir. Bizler hiç değilse çoğumuz kitap okuyan insanlardık. Bizim söz konusu tarihlerde saf tutmamızı liderlerin karizmasıyla izah etmek mümkün değildir. Gruplaşmamızda en önemli etken fikri ve siyasi eğilimlerimiz idi. Sinan Cemgil ve arkadaşlarını neden ihbar ettin? 12 Mart'la gelen sıkı yönetim şartlarının en badireli anları yaşanmaktadır. 30 Mart 72'de Tokat ilin Niksar ilçesine bağlı Kızıldere köyünde Türkiye Halk Kurtuluş Partisi cephesi, THKPC'nin kurucusu ve önderi Mahir Çayan ve yoldaşları Hüdayi Arıkan, Ertan Saruhan, Ahmet Asasoy, Nihat Yılmaz, Sinan Kazım Özüdoğru, Sabahattin Kurt ve Saffet Alp, Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu, TİKKO'nun kadrolarından Cihan Alptekin ve Ömer Ayna savaşarak şehit düşerler. 6 Mayıs 72'de THKO'nun üyeleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan idamla katledilirler. 31 Mayıs 72'de Nurhak Dağları'nda gene THKO'nun savaşçıları Sinan Cemgil, Kadir Manga ve Alparslan Özdoğan şehit düşerler. THKPC ve THKO'nun aldığı bu ağır yaraların ardından Haziran 72'den itibaren devletin gözü Kaypakkaya ve onun kurduğu TKP-ML üzerindedir. Sinan Cemgil ve yoldaşları Kaypakkaya'nın faaliyet alanında şehit düşmüşlerdir. Olay bölge halkında derin bir nefret uyandırmıştır. Bölge halkı ihbarı ve ihbarcıları hiç sevmemektedir. Zira Sinan Cemgil ve yoldaşları ihbar edilmişlerdir. İhbar eden Malatya'nın Akçadağ kazası, Kürecik Bucağı, Kahyalı Köyü'nün muhtarı Mustafa Mordeniz'dir. Haziran 72'nin ilk haftasında Kaypakkaya yanında Koordinasyon Komitesi'nin üyesi Küçük Ali yani Ali Mercan ve mahalli sempatizan İbrahim Polat, yani 1986'da Dersim'de girdiği silahlı çatışmada şehit düştü, ile birlikte ihbarcı Mordeniz'i cezalandırır. Oruçoğlu'nun anlatımını buradan alıyorum. Sinan Cemgil ve arkadaşlarını neden ihbar ettin? Sen ihbar etmeseydin onlar belki de Başyurt Yaylası'nın alelacele terk edip bilinmeyen uzak bölgelere gidip ikinci bir muhtarın ihbarına kurban olmazlardı. Sen onları hangi amaçla ihbar ettin, dedi İbo. Ben onları ihbar etmedim. Ben muhbir olacak kadar alçalamam. Tüm Kürecik köylüleri yalan mı söylüyor? Kürecik karakolundaki bir görevli yalan mı söylüyor? Karakoldakiler açıkça söylüyorlar. Onların sana ne kastı ve ne garezleri olabilir ki? İbo sonunda saatine baktı. Küçük Ali'ye şunun gözünü bağla, dedi. İbo tabancasını kemerinden çekti. Emniyetini usuldan açarak muhtarın şakağına doğrulttu. Muhtar acı bir inleyişle yana devrilmiş. Boynu, ceketi ve kulağı kan içinde kalmıştı. Üzerini yeniden aradılar. 500 lira çıktı. Para hangi cepten çıktıysa o cepte kalmalıdır. 500 değil 10 bin olsa da almayız, dedi İbo. Para muhtarın cebine kondu. Üzerinde tüm azılı halk düşmanlarının sonu böyle olacaktır yazısı bulunan bir kağıt muhtarın göğsüne iliştirilir. Muzaffer Oruçoğlu, Tohum, Umut Yayıncılık, İstanbul, Mart 1993, sayfa 33-35. Cin Ali, ha desen yumruklayacak. Haziran'ın son günlerinde Kaypakkaya Antep'tedir. Amacı Filistin'de bulunan ve TİİKB'nin TKP-ML ayrılığını duyuran ve kendi aralarında tartışan kadrolarıyla ilişkiye geçmektir. Filistin Demokrat Halk Kurtuluş Cephesi kapsamında askeri eğitim görmüş olup Türkiye'ye çağrılmayı bekleyen 10-15 kişilik PDA'cı grubu katıldım. Ancak o arkadaşlarla uzun değerlendirmeler sonucunda Perinçey'in devrimcilikte samimi olmadığına, Kaypakkaya'nın PDA hareketi içinde Perinçey'e karşı güttüğü muhalefette haklı olduğuna kanaat getirdik. Biz bu kanaate vardıktan sonra 72'nin baharında PDA hareketinin çöktüğünü radyodan öğrendik. Ne yapacağımızı tartışırken Haziran ve Temmuz 72'de Kaypakkaya Beyrut'ta davet mektubu ile ve siyaset çizgisini izah eden yazılarla bir arkadaşını yolladı. Beyrut'taki gruptan ben dahil 3 kişi Kaypakkaya'ya katılmak üzere Türkiye'ye dönmeye karar verdik. Diğerleri Türkiye'ye dönmek istemediler. Biz 3 kişi ve Kaypakkaya'nın yolladığı arkadaş yurda döndük ve Kaypakkaya ile Antep'te buluştuk. Adının açıklanmamasını isteyen Koordinasyon Komitesi'nin üyesinin 14 Şubat 94'te yazılı verdiği cevaptan. Kaypakkaya, Filistin'den gelecek kadroları Antep'te beklerken TİKB'lilerle savaşmaktan geri kalmaz. Zira ayrılık havası sıcağı sıcağına hala esmektedir. Tartışma esnasında fiziki saldırılara da artık alışmış olan Kaypakkaya, gene böylesi bir durumla Antep'te karşılaşır. O günlerde TİİKB saflarında olan ve Antep'te bulunan Faik Bulut'un izlenimini buraya aktarıyorum. Son bir kez daha gördüm kendini. Cafer Topçu ve Cin Ali ile birkaç metre ileride sertçe tartışıyorlardı. Cin Ali, ha desen yumruklayacak. Öyle bir hali var. Davranışını beğenmedim. Bu Cin Ali 12 Eylül 1980 sonrasında ırkçı ve Türk milliyetçisi bir dergi olan Forum'da TİİKB'nin içsel ilişkilerini yazan ABD'nin Türkiye'deki yakın adamı Aydın Yalçın'ın korumasına girip Marksistleri eleştiren Bu arada İslamcılığa dönüş yaparak evladı ayale örtü peçe taktıran bir adam oldu. Faik Bulut'un Filistin Rüyası, Kaynak Yayınları, İstanbul, Nisan 1991, sayfa 34-35. Şu Dündül'ün tepesinde kızıl bayrağı dalgalandırmak ne güzel olur. Temmuz 72'den Ocak 73'e kadar örgütünü koordine etmekle meşguldür Kaypakkaya. İstanbul, Dersim ve Siverek, bu arada Malatya ve Antep arasında adeta mekik dokumaktadır. 12 Mart şartlarında bütün risklerine rağmen bir önderin bölgeler arasında böylesine mekik dokuması ne derece doğruydu sorusuna koordinasyon üyesi olan aynı tanık koordinasyon komitesine üye olanlar benim bildiğim hiçbir zaman kadro toplanamadı. Çünkü hiçbir zaman bir araya gelemediler. Bizim o dönemde bir kuryemiz bile yoktu demektedir. Adının açıklanmamasını isteyen koordinasyon komitesi üyesinin 14 Şubat 1994'te yazılı verdiği cevaptan. Ancak tanıkların sözlü ve yazılı anlatımları Kaypakkaya'nın yeni kurulan örgütte yeni sorunlarla mücadele etmesi gerektiği için zorunlu olarak bu denli fazla seyahat ettiğini göstermektedir. Zira kendisinin fikirlerine karşı açıktan olmasa da hayalci olduğuna ilişkin yaklaşımlar örgüt içerisinde söz konusudur. Kaypakkaya bu durumla da mücadele etmektedir. Hiç yorum yapmadan Oruçoğlu'nun bazı anlatımlarını buraya aktarıyorum. İbo, Küçük Ali ve Büyük Ali ile Darıca'da Mehmet Ali'nin evinde toplandı. Malatya Bölge Komitesi toplantısıydı bu. Bahara kadar iki şey hazır olmalıydı. Küçük gruplar ve büyük cüretler. Kuru bozkırı ancak bu tip kıvılcımlar tutuşturabilirdi. Aliler bozkırın sanıldığı kadar kuru olmadığı kanısındaydılar. İbo bu görüşe katılmıyordu. Muzaffer Oruçoğlu Tohum, Umut Yayıncılık, İstanbul, Mart 93, sayfa 276-277. Oruçoğlu'nun burada Büyük Ali diye bahsettiği Ali Taşyapan'dır. Önümüzdeki bu yıl önemli bir yükseliş yılı olacak dedi İbo. Eğer bu yıla iyi bir hazırlıkla girersek kitleselleşiriz kesin. Biraz zor kitleselleşiriz diye düşündüm herhal. İbo'nun korkunç derecede inançlı, bilgili ve yetkin olduğu kanısındaydı. Ama bazı noktalarda da hayalci olduğunu düşünüyordu. TİİKB'nin sağ hatalarına karşı mücadele ederken bazı sol hatalara düşmüş olabileceğinden kuşkulanıyordu. Yükselişin önümüzdeki dönemde hızlı olacağını sanmıyorum dedi Meral. Hızlı olacak diye diretti bu. Dünya çapındaki ekonomik kriz giderek derinleşiyor. Bu kriz ülkedeki krizi katmerleştirecek ve kitlesel mücadele dalgalar halinde yükselecek. Ben şahsen bu dalgaları böyle giderse kucaklayamayacağımız, bu dalgaların gerisinde kalacağımız korkusu içindeyim. Kendiliğinden gelişim öncünün gelişiminden bir hayli hızlıdır. Bunu göremiyorsunuz. Göremediğimiz için de mükemmel bir çaba içerisinde değiliz. Sayfa 282-83. Oruçoğlu'nun burada Meral dediği Meral Yakar'dır. 22 Ocak 1973'te İstanbul'da devlet güçlerince öldürülür. Kaypakkaya yönetici kadrolarla mücadele ettiği kadar gerilla olanlarla da mücadele etmekte. Özellikle gerillalarla tartışmasında siyasetin önemi üzerinde durmaktadır. O dönemi Kaypakkaya ile yaşamış bir yoldaşı şöyle anlatıyor. Yine Malatya'dan bir dönüşünde heyecanla karşılaşmıştık. Özellikle konuşmamızın bir yerinde bize bir silah getirdiğini öğrenince büyük bir sevince kapılmıştık. Kaypakkaya'nın öve öve bitiremediği ve bizim aramızda bir türlü paylaşamadığımız büyük silah 7.65 MAP marka küçük bir tabancaydı. Tamam artık, bize ölüm yoktu. Bizler bu büyük silahımızı elden ele dolaştırıp daha düşmana karşı kullanmadan hurda hale sokmak üzereyken Kaypakkaya gülerek size bir silah daha getirdim dedi. Elimizdekini bir yana bırakarak heyecanımız bir kat daha artmış ve yoldaşın etrafını sarmıştık. İç cebinden büyük bir silah edasıyla çıkardığı şey hepimizi şaşırtmıştı. Bu Mao Zedong'un kızıl kitabıydı. Hayal kırıklığına uğramıştık. Böyle silah mı olurdu? Her kafadan ayrı itirazların yükseldiği bir tartışmaya girdik. İyi kapıştık. Kaypakkaya bize silah ile siyaset arasındaki ilişkiyi ve siyasetin tayin edici olduğunu anlattı. Kaypakkaya Kızıl Kitap'a ayrı bir önem veriyor ve her gerilla biriminde en az bir adedinin bulundurulması gerektiğini söylüyordu. Partizan Yayınları 21. Almanya 85 sayfa 132. Kaypakkaya'nın o zor şartlarda bile devrimci rüyası hiç eksilmemiştir. Örgüt içerisindeki çelişkileri, devletin operasyonlarına rağmen gözü hep enginlerdedir. Dündül, Dersim'in bir dağı, Dündül'ün eteklerine yakın bir toprak eve kapanıp yazılarından birini hazırladığı dönemdi. Çıkmış Dündül'ü seyrediyorduk. Şu Dündül'ün tepesinde kızıl bayrağı dalgalandırmak ne güzel olur demişti. Onun hayaliyle komşu dağlar üzerine konuştum. Kalpakya'nın şu dağlarda 500 gerillamız neden olmasın dediğini hiç unutmadım. Adı geçen eser sayfa 134. Kırmızı Gül Beyaz İçinde. Sene 1973. Ocak ayının ikinci haftasında Kalpakkaya Dersim'e gelir. Artık burada kalacak ve örgüt konferansına hazırlanacaktır. 26 Ocak 73'te Vartinik'in Milik mezrasında yoldaşları ile barındığı bir kömde aniden baskına uğrar. Çatışma çıkar ve yoldaşı Ali Haydar Yıldız burada şehit olur. Kalpakkaya ise çatışmadan 5 gün sonra yaralı olarak esir düşer. Okuyucunun bu kitapta bulacağı 28 Şubat 73 tarihli "Arkadaşlara anlatacaklarım var" başlığı altında kaleme aldığı mektupta Köm baskınını, esir düşüşünü ve sonrasında gelişmeleri detayı anlatmaktadır. Bu mektup Kaypakkaya'nın kaleme aldığı son yazısıdır. Mektupta arkadaşlarına yönelttiği istekler onun bir nevi vasiyetidir. Köm baskını ve Kaypakkaya hakkında onca şiir yazılmış, ağıt dizilmiştir. En güzelini buraya alıyorum. Dağ dumandır, kör karanlık, geç zamandır. Vartinik'te kış yamandır, kırmızı gül buz içinde. Bu atın sözleri Ozan Garip Şahin'e aittir. Buzu eritip gülü içinden çıkarmanın zamanı gelmiştir. Tipin Taksim mitingi oportünizmin ihanet belgesidir. Türk Solu sayı 100, 14 Ekim 69. Tip 4 Ekim'de devrimci birikimin en yüksek olduğu İstanbul'da Taksim alanında bir miting düzenledi. Bu miting, Türkiye'nin yarım yüzyıllık kısmını içinde barındıran, tipin oportünist yöneticiler elinde nereden nereye getirildiğinin açık bir kanıtıydı. Devrimci Tip Haberleri, sayı 1, sayfa 3. Oportünizm artık kitleler üzerindeki etkisini iyiden iyiye kaybetmiştir. Devrimci gençlik hareketleri, demokratik köylü hareketleri ve işçi sınıfımızın ekonomik ve demokratik mücadeleleri, oportünizmin dışında, oportünizme rağmen gelişip güçlenmektedir. Oportünizm, kitle hareketlerindeki bozguncu rolünü artık eskisi gibi oynayamamaktadır. Yarım yüzyıllık birikime ve 27 Mayıs Anayasası'nın getirdiği sınırlı özgürlükler ortamını sağladığı hızlı uyanışa kanarak kitleler üzerinde kurduğu hakimiyet artık parçalanmıştır. 1965 seçimlerinde dolup taşan Taksim alanına bugün ancak 4.000 kişi gelmiştir. Artık kitle hareketlerine damgasını vuranlar proleter sosyalistlerdir. Oportünizm hızla gerilemekte, yıkılmaktadır. Ve er geç bu yıkıntılar arasında proletaryanın devrimci örgütü bir güneş gibi parlayacaktır. Devrimci Tip Haberleri, sayı 1, sayfa 7, Doğu Perinçek. Ancak unutulmamalıdır ki oportünizm yenilgiye uğradıkça biçim değiştirmekte ama özünde hiçbir değişikliğe uğramamaktadır. Oportünizmin dünya kapitalizmi yaşadığı süreci yaşayacaktır. Çünkü oportünizm, dünya kapitalizminin giderek emperyalizmin dünya sosyalist hareketi içindeki uzantısıdır. Ancak oportünizmi etkisiz ve güçsüz bırakmak mümkündür. Her çelişkinin çözülmesinden sonra oportünizm daha yukarı bir seviyede, başka bir biçimde gözükmektedir. Aydınlık, sayı 6, sayfa 422. Bu nedenle oportünizmle mücadelemizi gevşetmemeliyiz. Her biçim değiştirmesinde, her yeni başkaldırışında amansız oklarımızla yere sermeliyiz onu. Bizim oportünizme karşı tutumumuzla tipe karşı tutumumuz farklıdır. Bu noktada oportünistler proleter devrimcilerine örgüt düşmanlığı göstererek meselenin iç yüzünü bilmeyenlerin gözünde puan kazanmak isterler. Biz hiçbir zaman tipin başında şu anda çöreklenmiş bulunan Ayber Kliğini ya da onunla suç ortaklığı ve kader birliği durumunda bulunan sahte Aren muhalefetini tip gövdesiyle özdeş saymadık. Ve oportünistlerin bu partide er geç etkisiz duruma getirilerek parti yönetiminin partinin asıl sahipleri olan gerçek sosyalistlerin eline geçeceği ve böylelikle tipin adına layık bir sosyalist örgüt olma yolunda ilerlemeler kaydedeceği umudunu yitirmediğimizi açıkça belirttik. Aydınlık, sayı 11, sayfa 338. Tipi örgüt olarak destekleyeceğiz. Mihri Belli. Tipi örgüt olarak desteklerken partinin başına çöreklenmiş oportünistlere, revizyonistlere, işçi sınıfından kopup sendikacılara, toprak ağalarına, proletaryanın devrimci ideolojisine, yabancı küçük burjuva aydınlarına karşı amansız bir mücadele açmayı da kaçınılmaz görevimiz saydık. Devrimci Tip Haberleri, sayı 1, sayfa 3. Taksim mitingi konuşmalarını aktarırken de görüleceği gibi opportunizmle proleter sosyalizmi çelişmesi başlıca şu noktalarda kendini göstermektedir. Geniş bilgi için aydınlık, cilt 1, sayı 2, sayfa 93. A. Sosyalizmin bilimi konusunda ideolojik çatışma. B. Devrimci strateji konusunda. C. Örgütlenme ve eylem alanında. D. Uluslararası meselelerde. E. Türkiye'de demokratik mücadele karşısındaki tutum. A. Opportunizmin sosyalizmin bilimini reddetmekte, onu eskimiş, dogmatik, köhnemiş saymakta, partide işçi sınıfının devrimci ideolojisi yerine fukaralık edebiyatı şeklinde tezahür eden küçük burjuva görüşlerini hakim kılmaya çalışmaktadır. B. Sosyalist unsurlar Türkiye'de ve dünya şartlarını tahlil ederek yarı bağımlı, yarı feodal ülkelerin önündeki devrimci adımın anti-feodal, anti-emperyalist devrim, milli demokratik devrim olduğu gerçeğinden hareket ederek emperyalizmin ve işbirlikçilerine karşı bütün milli sınıfların güç birliğini gerçekleştirme ödevinin, bütün ilerlemelerin mirasçısı olan sosyalistlere düştüğünü belirtmiştir. Küçük burjuva kanat önümüzdeki devrimi sosyalist devrim olarak göstermeye çalışmış. Sosyalizmi bütün halk sınıflarının birlikte kuracağını ileri sürmüştür. Bu iddiaya göre sosyalizm, büyük sermayenin, dış ticaretin, bankacılığın devletleştirildiği, bunun yanı sıra toprakta ve diğer alanlarda küçük mülkiyetin hakim olduğu bir düzendir. Bu, sözde teori, tip içindeki bir kısım küçük burjuva unsurlarının sınıf çıkarları ve düşünce yapılarına uygun düşmektedir. Tip içindeki küçük burjuva kesimin milli demokrasiyi sosyalizm olarak göstermesinin sebepleri üzerinde durmalıdır. İlerici küçük burjuva oylarını CHP ile paylaşma mücadelesine giren opportunist küçük burjuva kliği, emperyalizmle mücadeleyi bir kenara bırakıp gene kendisi için reformcu bir küçük burjuva partisi olan CHP ile suni ayrılıklar yaratmaya çalışmaktadır. Bu durum emekçi yığınlarını bilinçlendirme ve örgütleme yerine oy kazanmayı ve tek mücadele yolu olarak parlamenterizmi gören anlayışın sonucudur. Tip, yönetici kliğinin geliştirdiği sosyalizmi halk kurar ve sosyalizm halk iktidardır tezleri de bu kliğin küçük burjuva özelliğinden gelmektedir. Sosyalizmi işçi sınıfının değil de yığınların ideolojisi olarak anlayan bu görüşün temelinde yukarıda işaret ettiğimiz gibi sosyalizmle milli demokrasinin karıştırılması yatmaktadır. Bir yandan Türkiye'nin şartları ilk önce emperyalizmin ve feodalitenin tavsiyesini gerektirmekte, öte yandan küçük burjuvazinin lafta keskin gözükme eğilimi bu nedenle sosyalizm adını vermektedir. Bunun diğer bir anlamı da küçük burjuvazinin proleter sosyalizmi karşısında duyduğu tedirginliktir. Küçük burjuva mülkiyetinin de tasfiye olduğu düzene karşı itirazıdır. Sınıf menfaati gereği sosyalist mülkiyet düzenine karşı olan küçük burjuvazi sosyalizm diye küçük burjuva mülkiyetini yutturmaya çalışmaktadır. Aydınlık, sayı 2, sayfa 94-95. C. Opportunizm sosyalizmin bilimini reddettiği için doğal olarak sosyalist örgütlenmeyi reddetmektedir. Sosyalist partiyi emekçi halkın partisi olarak göstermekte, çalışma, örgütlenme, çatışma diyalektik ilişkisini anlayamamakta. Devrimci örgütlenmeyi ve aktif mücadeleyi bir kenara bırakarak eylemde küçük burjuva pasifizmini benimsemektedir. D. Tipin küçük burjuva yöneticileri, bütün dünyada emperyalizme sosyalist ve milli kurtuluşçu güçler arasındaki çatışmalarda emperyalizmin safında yer tutmakta. İçeride millici güçlerin ittifakını parçaladıkları gibi devrimci güçlerin beynelmiler ittifakına da ihanet etmektedir. E. Yine tip yönetici kliği, küçük burjuva reformculuğunu aşan sosyalist düşünce ve davranışları, hakim sınıflara ihbar etmek, kendi solundaki unsurları gayri meşru göstermek yolunu tutarak demokratik mücadeleye karşı emperyalizmin saflarında yer almıştır. Şimdi Taksim mitingini ele alarak bu söylediklerimizin somut örneklerini verelim. Önce pankartlara yazılmış sloganları gözden geçirelim. Zengin düzeni kapitalizme hayır, emekçinin düzeni sosyalizme evet. Görüldüğü gibi opportunizm sınıfları bilimsel sosyalizmin tanımladığı gibi almamaktadır. Türkiye'de zenginler ve emekçiler vardır. Halen Türkiye'deki düzen kapitalizmindir ve zengin düzenidir. Onun yerine kurulacak olan düzen emekçilerin düzeni sosyalizmdir. Bu düzeni yıkmaya, sosyalizmi kurmaya geliyoruz. Kim geliyor? Emekçiler geliyor. Nereye? Emekçiler Meclisi. İşçi köylü meclisi. Nasıl? Köylüye toprak, herkese iş, ikili anlaşmalara son. Halktan yana eğitim, dış ticaret devlet eliyle, ağır sanayi, anayasanın uygulanması. Amerika defol. Peki bu düzenin adı nedir? Cevap pankartta yine. Sosyalizm. Yukarıdakilere aykırı düşen bir slogan daha. Fabrika işçinin, toprak köylünün, sosyalist Türkiye. Bu da Aren muhalefetinin sloganı. Aren Kliğine göre sosyalizm böyle. Bu da sosyalizmin yeni bir çeşidi olmalı. Çünkü sosyalist düzende fabrika işçinin değil, devletindir. Devlet ise burjuvazinin direnişini kırmak için işçi sınıfının elinde devrimci ve geçici bir silahtır. Toprağa gelince, o da yine proletaryanın devrimci devletinindir. Ya da ileri kooperatif düzenleri içinde örgütlenen köylülerin ortak mülküdür. Ama her iki halde de toprak köylünün değildir. Geliyoruz, geleceğiz, yakındır. Halimiz böyle ne olacak? Kısa çöp uzundan hakkını alacak çeşidinden popülist sloganlar üzerinde durmayı gereksiz buluyoruz. Konuşmacıların söyledikleri, pankartların ifade ettiğinden farklı değil. İlk konuşan sendikacı Kemal Türkler oldu. Tipe hazineden para verilmediğinden, bildirilenlerin basılmadığından, gazetelerde toplantı ilanlarının yayınlanmadığından söz ettikten sonra öteki partilerle tipi kıyasladı. Diğer bütün partiler iktidarda boylarını gösterdiler. Yalnız tip iktidara gelmedi dedi. Bu ifadenin varacağı yer bir kere de onu seçen olabilirdi. Diğer partilerin hepsi aynı kökten çıkma, aynı ağacın dalları diyerek Türkiye'deki siyasi partilerin sınıf temellerini görmeyen, dostluğunu düşmanından ayırmayan, bilim dışı, oportünizme has o görüşü bir kere daha belirtti. Tipin birinci, ikinci, üçüncü sıra listelerinde emekçiler var. Bizim listemize girenler emekçi sınıfların, yoksul halkların adaylarıdır diye devam etti. İstanbul seçmenlerine büyük görevler düşüyor diyerek bitirdi konuşmasını.